Hamit'cim, kayıttayız. Hoş geldin.
Hoş bulduk Can.
Benim için mükemmel bir pazar sabahı oluyor. Erken kalktım kendi standartlarım içinde. Seninle konuştum. Koşuya çıktım.
Koşu çok iyi.
Çünkü burada bir tür böyle bir spor obsesyonu var. Yani şehrin sana verdiği çok fazla bir şey olmadığı için. Mesela ana caddeye gidiyorsun, 3 insan görüyorsun. Ormana çıkıyorsun, 300 insan görüyorsun.
Çok iyi.
Dağa çıkıyorsun, 3000 insan
Ama
görüyorsun.
İsviçre'de kayak çok yapılır. Yani hafta sonu herkes bütün...
Medeniyetten taviz verdikçe daha fazla kitlelere ulaşabildiğin enteresan bir toplum burası.
Ama kayak merkezine medeniyetten taviz vermek demem ya. Adam dağın tepesine. Ya inanılmaz bir şey. Ben geçen Erzurum'a gittim işte. Orada mesela yani 3200 metreye adam seni çıkartıyor oturarak. İnanılmaz bir şey. Yani bir
Bu arada bana
medeniyet.
kıtlama şeker getirecektin. Umarım bu unutulmamıştır.
Kıtlama şekeri komple unuttum, özür
Aynen.
dilerim. Hiç, ama hiç oradayken hatırlatmadın ki. Konuştuk orada.
Hayır, bir de kıtlama şeker kendini hatırlatan bir şey değil mi Erzurum'da? Yani illa benim...
Erzurum'da yok. Genelde yaşlılar tüketiyor.
Aa, yok olmuş bir kültürümüz yani.
Bu arada çayı cidden çok güzel. Ben Erzurum'da kötü çay içmedim. Herhangi gittiğimiz bir yerden yani bu tatlıcı olsun, işte cağ kebapçısı olsun, otelde verilen çay bile hepsi çok iyiydi. Ama kıtlamayla içen kişi de görmedim. Herhalde böyle bir daha mahalle kahvesine.
Ay peki bir şey söyleyeceğim. Diyelim çay geliyor. Orada yanına bıraktıkları şeker doğal düz şeker mi yani
Yok,
bir?
istersen getirirler ama hususi getirmiyorlardı.
Bu beni üzdü. Benim şu anda Erzurum'a gitmeye dönüp zaten çok büyük bir motivasyonum yoktu. En büyük motivasyonumu da kaybettim.
Erzurum'a kıtlama. Ben sana kıtlama getirteyim ya
Bu
Erzurum'dan.
network'ünü bir
Ama
kullanırız.
kıtlamanın şöyle bir riski varmış gibi geliyor. Bilmiyorum, bizim dinleyicilerimizden vardır.
Bence bizim dinleyicilerimizden kıtlayan yoktur. Diş doktoru
Diş doktoru
vardır.
mu? Diş hekim? Böyle bir onların şeyleri var mı? Bize diş hekimi deyin. Dişçi. Dişçi deyince kötü mü oluyor?
Olabilir. Dişçi denmesinden hoşlanmıyorlar galiba.
Tamam, o zaman dişçi diyorum. Kıtlamayı mesela burada bir açıklama yapsın. O şimdi ağzının arkasında hep duruyor ya şeker olarak. O yani
Bunu da
çürümeyi...
Erzurumlular da bir açıklama yapsın. Çünkü benim bildiğim tarz bu değil. Kıtlamanın da daha onomatopeyik denir. Şey yani o sesi taklit eden bir kelime olmadığını düşünürsek bence o sürekli tık tık tık tık attığın hani bir yudum ondan bir tık kıtlıyorsun gibi bir şey biliyorum ben.
Ama hep şeker arkada durduğu için o çürümeyi
Ben böyle
hızlandırmıyor
bilmiyorum.
mu?
Bence oraya koymuyorlar bence. Yani burada iki bilinmez var. Bir nasıl içildiği, bir de bunun etkileri. Hem bir dişçi hem bir Erzurumlu veya Erzurumlu bir dişçi bunu tek başına aydınlatabilir.
Tamam, ben yarı Erzurumluyum. Erzurum'da da nasıl tüketildiğini biliyorum. Arkaya, dişin arkasına koyuyorlar. Orada
Ben
o içiliyor
senin
yani.
Erzurumluluğuna kefil değilim. Bence diş bilgin bile Erzurum'un yerel kültürü hakkındaki bilginden daha yüksek.
Ben Erzurum'a en az 10 kere 10 kere gitmişimdir. Sen kaç kere gittin?
Ben hiç gitmedim.
Tamam, konuşma kardeşim o zaman. Erzurum'a daha yeni gidip geldim. Yok, kıtlamayı öyle. Arkadan da içiyorlar. Senin dediğin gibi yapan da var. O artık bir tercih meselesi. Ya da dişlerine ne kadar değer veriyorsun?
Orada şöyle bir bilgi vereyim sana. Daha önce de vermiştim çünkü benim ilgimi çeken bir bilgi. Bayburt'ta bir tane dişçi varmış toplam.
Yeter yeter de artık bunu. Bayburt'ta mesela, Bayburt'ta kaç kütüphane var? Yok büyük ihtimal. Yani anladın mı? İhtiyacı bile.
Evet ama yani bir meslek grubunu tek başına temsil etmek çok büyük bir yük değil mi bir insan için? Maddi olarak iyi olabilir. Bir tekelsin.
Maddi olarak iyi olabilir ama aynı zamanda da dişçi dediğinde direkt mesela savcı da öyle olur ya, küçük beldede bir tane savcı olur ki bunun filmi çekildi, hiç güzel yerlere
Bir de
gitmedi
bunlar
o film.
muhtemelen bir masada oturuyorlardır.
Evet. Ki savcı ve doktorun da beraber oturduğu başka bir film çekilmiştir. Bu da Bir Zamanlar Anadolu'dur. Nedense bu yönetmenlerimiz savcılar ve doktorlar üzerine
Evet, kasabaya
ilgiler
demek ki
çekmiş.
onlar da gittiklerinde bilgiyi mi o eşraftan alıyorlar acaba? Hani köylüyle o kadar büyük bir temas olmuyor.
Abi adam kasabaya gidiyor büyük ihtimal. Yani Nuri Bilge şimdi oradaki adamla muhabbet etmek istiyor. Bu Orhan Pamuk'un şeyi var ya, hey poğaçacı. Hani onun gibi böyle bir şey oluyor. Sen onu biliyor musun? Böyle poğaçacısı, hey poğaça satıcısı gibi bir şey söylüyor. Neyse, büyük ihtimal Nuri Bilge gittiğinde de oradaki köyde kimseyle anlaşamıyor. Adam diyor ki ya bir savcı bir doktor yok mu? Şurada bir iki muhabbetin belini kıralım. Burada ne anlatıyor anlamıyoruz. Büyük ihtimal öyle olduğu için de sonra senaryonun büyük bir yekünü de bunlardan oluşuyor.
O zaman ben Türkiye sinemasında bu taşra sevgisiyle dolup taşan yönetmenlerimize bir öneri olarak Bayburt'taki tek başına yaşayan o dişçinin, yani tek başına belki ailesi vardır da mesleki yalnızlığını
Mesleki yalnızlığı ve
hikaye
zorluğu, yani kıtlamadan
edebilirler.
mahvolmuş dişlerle devamlı uğraşıyor.
Şey
Yeter artık, içmeyin şunu. Abi.
oluyor ya normalde hani dişçiye gitmeden bir film çektiriyorsun. Eğer kıtlama dediğin gibi hep sağ arkaya attığın bir şeyse o filme ihtiyacın olmayabilir otomatikman.
Orada büyük ihtimal oyuk bile yapmıştır yani yuva gibi.
Evet, soket. Muhtemelen 2024 senesinde toplam Bayburt'un en fazla konuşulduğu program olma ödülüne layık bulunabiliriz.
Olabilir ama bir programın %50'si Bayburtlu şu an. Bir tane şey vardı, araştırma yapmışlar boğaz kanseriyle alakalı. Erzurum, Bayburt ve Kars'ta çok yüksek çıkıyormuş. Yani normal Türkiye ortalamasının bayağı bir yüzde fazlası. Onun sebebi de çayı çok sıcak içiyorlarmış.
Olabilir. Bir de soğukta ben şimdi bir müptela değilim. Hayatımda toplam işte birayla tekil içtiğim sigaraları toplasan bir karton sigara etmez.
Garanti eder bu arada. Can, ben sadece senin bir karton sigara alakası içtiğini yok. Hatırlıyorum.
Şöyle bir hissiyatım var ki soğukta da sanki sigara daha böyle bir keyif verici bir şeymiş. Ne diyorsun?
Mobil ısıtıcı yani, mantıklı, evet.
Yok, mobil ısıtıcının dışında mesela karanlıkta, soğuk karanlık bir gecede ben Erzurum'da yaşasam orada sigaraya başlarım yani. Orada çıkıp tek başına o fitilin verdiği ışığın yanıp sönmesi bir Ağustos böceğiymişçesine Erzurum'a bir renk katar diye düşündüm.
İşte yani Boğaziçi Edebiyat mezunu olmanın hakkını verdi şu an bu betimlemelerle. Bu arada bu bir tane Afrika'da kıtlama deyince aklıma geldi. Hani bir Kuzey Afrika'da bir yerde ağızlarına devamlı uyuşturucu bir yaprak koyuyorlar. Bağımlı gibi.
Şeyde de böyle var. Güney Amerika'da da bu kokayı falan çiğniyor.
Full ağızlarında duruyor ama. Bu Araplardan birileri yapıyordu. Kuzey Afrika'da hangisi?
Şey, Tuareklerde de galiba yapanlar var, evet. Bu güzel yani, bir toplum acıyla baş etmenin yolu
yok
bulmuş.
Yok ama onların hepsi. Hayır, onlar da devamlı ağızlarında. İnanılmaz büyük bir bağımlılık ve hatta hani çok bununla alakalı araştırmalar da var. Hem verimliliği düşürüyor, hem insanların sağlığını bozuyor. Çok büyük problem. Ya belli yaşlarda verimlilik bence iyi bir şey ya. İnsanın 20-30.
Ben de bu verimlilik kültürünün maalesef bir parçasıyım. Hatta yani kapatamadığım bir şey zihnimde. Bazen biliyorsun şöyle geceler yaşamışlığım var. Bu sene onu yapabildim ama bir şey yapmam gerekiyor ve onu işte diyelim 10 gün içerisinde yapmam gerekiyor. O gün eğer hani üzerime düşeni yapmadıysam gece 1'de mesela yatıyorum. Çünkü artık hani bedensel olarak çöküş içerisinde olduğum bir an. Mesela yarım saat sonra pişmanlık içerisinde kalkıp tekrar masaya oturuyorum.
O kalktığına değiyor.
O önemli değil. O artık o suçluluk duygusuna karşı verdiğim bir savaş. Orada bir satır bir şey eklesem bile okey ya. Yani.
Ne mutlu sana. İnsanı en çok üzen şeylerden biri de şudur. Yapabileceğin şeyi yapamadığında yaşanan hüzün. Yani ben bunu başarabilirdim yeteri kadar emek gösterseydim. Ve bunu fark ettiğinden çok üzülüyorsun.
Doğru.
Ya ben şurada olabilirdim cidden. Bunu da yapmış olabilirdim. Ha işte o çok kötü bir his.
Ama genelde taktik şudur. Dersin ki hani bana da çok şey yapmadılar. Gereken yani ben aslında iyiydim dersin.
Yok yok. Ben başkasında suç çok genelde bulmuyorum böyle şeylerde. Ama bir de özgüvenle de alakalı yani. Özgüveni yüksek insanlar da aslında daha fazla bir kendini suçlama olması da gerekiyor. Doğru. Herhalde. Madem o kadar kendin güçlü, inanıyorsun. Yani o psikolojik manipülasyon mu artık neyse, onu yaşamasaydın.
Doğru. Marcus Augustus muydu? Sofist olan.
Evet.
Mesela şimdi imparatorsa evet. Yapacak bir şey
yok. Yapacak bir şey yok yani. O kendini suçlayacak.
Gerçi şu anda mesela daha hani makro structural açıklamalar var yani. İşte ne bileyim, iklimsel bir dönüşüm olduğu.
Çok sıcak bastı, rehavetten dolayı çalışamıyoruz. Bu nedir abi? Böyle bir açıklama mı?
Yani mesela mini buz çağı geldi, tarım çöktü. Ben orada en iyi tarımsal verimliliği arttıracak politikaları da izleseydim yapabileceğim bir şey yoktu da diyebilir ama.
Yo, ben bu kadar makro şeylerden bahsetmiyorum. Yok işte pandemi oldu, dışarı çıkamadım. Yani tabii çıkamadın yani. Onun gibi şeyler değil de daha kişisel.
Evet, o insanlara tam bir ciddi bir şey verdi.
Bahane, evet.
Suçluluktan kaçma. Bir iki sene bunu insanlar yaşadı. Şu anda acaba yani nasıl beceriksizliklerini.
Neye atıyorlar? Neye kime atılıyor bu suç? Türkiye'nin konjonktürel durumunu atan çok insan tanıyorum.
Evet.
Abi psikolojimizi bozdu bu adamlar falan diye.
Dün ulus aşırı bir doğum günü kutlaması yaşadım Abicim.
Doğru. Ben bunun bir parçasıydım.
Sen de bunun paydaşlarından.
Ama ben Türkiye'den katıldığım için ulus aşırıya evet. Bir katkıda bulunmuyorum. Doğum günü kutladım.
Doğru. Bir de ben Türkiye'de doğmuş olduğum için mesela gece Türkiye saatiyle 12'de bana mesaj atıldı ama aramızda saat farkı vardı. Ben o mesajları 2 saat sonra açtım.
Cidden 2 saat sonra mı açtın yoksa hani ayıp olmasın diye mi 2 saat sonra?
Yok öyle yapmadım. Bu bir hani show business olduğu için burada böyleymiş gibi anlattım. Ama aslında ben gelen mesajı 2-3 dakika içinde açtım.
Özür dilerim. Özür dilerim. Burada fayan ortaya çıkardım.
Şunu söylemek isterim sana. Sen artık 30'u devirmiş bir insansın. Hani hala biz burada kakara, kikiri, podcast'le falan uğraşsak.
Silkelen ve kendine gel Amit, ne yapıyorsun?
Geçmişte mı? İnsanların işte yok yolun yarısında geldim, orada bile yolun yarısında mıyım, daha mı az kaldı emin değilim gibi sorgulamalar içine girdiği bir yaş.
Tıp çok gelişti ama o,
ben
o
zamanlar bunlar mı? Ben de 30'a ciddi anlamda yaklaştım. Yani bir doğru. Adım denecek.
Bir adım kaldı.
Ensesindeyim denebilecek bir noktadayım. Benimle bu 30 yaş hani sıkıntısını nasıl aştın veya böyle bir sıkıntı yaşadın mı, bunu paylaşmak ister misin?
Ben kendimi spora verdim Can. Kendimi spora verdim. Haftanın 5 günü spor yapıyorum. Çeşitli envai çeşit sporlar yapıyorum.
İyi geliyor mu peki?
Fizik tedavisinden pilatesine, jiminden frisbisine, kayağından yüzmesine her şeyi yapıyorum. İyi geliyor, kesinlikle iyi geliyor. Yani sağlam neydi atamızın sözü?
Sağlam o kafa. Da galiba Marcus Antonius, Marcus Augustus.
İşte yani onlardan buna ne derler? Great minds think alike derler.
Ama
yani.
Atamız derken sen onu mu kastettin emin değilim.
Kendimi Romalı olarak görmüyorum. Bu arada bizim benim kuzenim DNA testi yaptırdı. %10 İtalyan çıktı. Bende bir İtalyanlık var büyük ihtimal.
İtalyan mı yaptın?
Evet, hala %10 İtalyan.
Pahalı bir şey galiba o DNA testi.
O kadar da pahalı değil ya. Veriyorsun.
Bilmiyorum. Ben Dawkins'in belgeselini izlemiştim. Orada bu prosese yakın bir şey.
Gerçi yok, şimdi şöyle onların
orada genom testi mi ne yapıyorlar?
Evet evet galiba evet. Yok yok. Değil. Onların evet. Şimdi paketleri var. Bazısı hastalıklara da yönelik bir DNA testi gibi oluyor.
Yani oydu sen benim de dediğim galiba.
Onlar çok pahalı. Çünkü onlar da ekstra bakıyorlar. Bu aşağı yukarı coğrafi olarak ataların nereden gelmiştir? Hani bu gen havuzu nasıl oluştu? Bizim ailede bir %10 İtalyanlık var yani. O yüzden ben Marcus'a da atam diyebilirim.
Doğru.
Ki eski Roma topraklarındayız yani düşündüğünde.
Tam olarak Amit'cim beni böyle tatmin eden bir orta yaş krizi açıklaması yapmadın ama bana şunu hatırlattı. Geçenlerde bir tweetle karşılaştım. Diyor ki acaba tam olarak böyle demiyor olabilir bu arada. Mealen söylüyorum. Şimdi önümde bu tweet yok.
Mealen denmez ona ya. Ona ne denir ya? Başka bir şey denir. Mealen değil de.
Mealen genelde Kur'an'a ilişkin. Hani ben şimdi bunu...
Kur'an sen niye devamlı ayın patlatıyorsun abi? Vallahi adamı basele yolladık. Özledim. Arapça telaffuzu
bu
gelişti.
Doğru dedim çünkü yani bazen biz bir öğle yemeği masası yiyoruz. En son Bandung konferansında bu kadar fazla Orta Doğu ve Afrika toplulukları temsil edilmiştir yani şeyde.
Her bir yemekte bir ayın yani patlatıyorum diyorsun.
Mesela Arapçanın her bir aksanının temsil edildiği masalar oluyor. Onun için ayınlar kim ne kadar patlatır, Lübnan'da nasıl patlatır, Filistin'de nasıl patlatır görüyorum.
Bu arada bu Basel'de şey de ilginç, onu da paylaşayım. Ben Can'ı ziyarete gittiğimde bir geceleyin böyle işte neyse saat 8-9. Orada Basel'in gecesi 7'de başlar bu arada. Kimse sokakta olmuyor. Bir tane abi var böyle büyük halkalar içinde baloncuklar yapıyor. Hani bu üflediğimiz baloncuklar olur ya normalde. Onun büyüklerinden yapıyor. Arkadan da böyle çok ince bir tınıda bir müzik açmış. Ama kendisi böyle rastalı işte böyle bir hippie diyebileceğimiz bir stile sahip. Arkadan da böyle müziği dinleyince ya bu tam olarak ne? Tam olarak ne? Bir bakıyorsun Yasin. Yasin okunuyor arkadan. Adam...
Bu arada yani orada sen olmasan yani öyle bir incelikte çalıyor ve adam onu görsel olarak
süslüyor.
Hani bastırıyor ki ben onun Yasin olduğunu
yok, anlayamazdım. Yok o bir Yasin'di. Ve böyle devamlı da yanında bir tane onun ekürüsü oluyor. O da böyle içli içli Yasin'i dinlerken balonların patlayışlarını ve böyle oluşmalarını izliyor. Çok absürt bir olay. Basel'de de dinleyicilerimiz var burada. Can tanışmış. Onların da bu köprüdeki abiye bir konuşulsun. Bu olayın bir gizemi aralandırılsın. Biz çünkü o gün nedense cesaret edip konuşmadık. Ben adamı çözemedim. Ya adam mesela onun Yasin olduğunu biliyor mu? Adam bilmiyordu olabilir.
Aslında Amerikalıya benziyordu bence. Yani Afro-Amerikan bir tarzı vardı. Bir dönemin aslında Amerikan solu, yani Amerikan solu da demek lazım ama işte bu Black Power falan meselesi.
Adam bir kere Black değil ki.
Ben adama Black derim.
Ha ne?
Benden Black kardeşim. Bir dönem siyah kimlik kendini ortaya çıkarırken İslam'la da kendini melezliyor. Bu mesela birçok caz sanatçısının bakıyorsun işte adamın adı 1940'ta Edward, sonra olmuş işte Ahmet.
Ama o ara bir yara bir tarikat çıkıyor işte bu Malcolm X'in de ilk hocası kendini sonra tanrı iddia ediyor.
Nation of Islam.
Aynen Nation of Islam, sonra adam kendine de ben tanrıyım diyor.
O da İslam'ın Scientology'sidir diyebilir miyiz Amit?
Scientology der miyim, o kadar demem çünkü Scientology'de...
Var onların da bir şeyi var yani kozmolojik böyle büyük iddiaları var işte tanrı ilk siyah ırkı yarattı ki desteklenebilir bir iddia.
Evet, Afrika'dan çıkılıyor, doğru. Darwin de buna okey derdi herhalde, bilmiyorum. Ama yok, Scientology bambaşka bir şey. Onda başka evrenler var. O başka evrenden overlordlar gelip kuruyor. Onların ruhları senin içinde, her bir insanın için. Çok karışık.
Tamam, evet evet, yani tabii ki onlar bir tık daha uçmuşlar ama sonraları, yani galiba bu adamın adını unuttum. Güzel bir adı vardı. Yani bu kurucu olan figürün adı.
Muhammed bilmem ne bilmem ne gibi bir şey değil mi?
Yani iyice artık yaşlar ilerledikçe daha da uçuk kozmolojik iddialarda bulunuyor.
Ama benim bildiğim şöyle oluyor. Malcolm X zaten ilk bu adamın da öğrencisi olarak başlıyor. Sonra bir hacca gidiyor. Hacca gittiğinde böyle bütün orada beyazlar ve siyahlar ve Pakiler ve Hindistanlılar ve Asyalılar, neyse, herkesin hep beraber bir ibadet...
Etkilendim bir anda, sende bu eksperiyansı ortak oldu.
Ben burada Malcolm X'in empati kurmaya çalışıyorum. Neyse, hepsinin böyle ibadet ettiğini görünce bu adamın kendi söylemlerinde bir sıkıntı olduğunu düşünüp oradan bir ayrılışa geçiyor. Sonra daha tek başına tek tabanca devam ediyor ve tabii öyle de ölüyor.
Olabilir. Neyse, hani şunu söylemek istiyordum. Bir dönemin 60'lar 70'ler siyah sol kültürünün içerisinde İslam böyle içkin bir öge olarak var. Onun için ben o abinin bu geleneğin bir devamı olduğuna inanıyorum. Tanıyan varsa buraya yazabilir.
Bu arada bu siyahiler şeyde referans vermeyi çok severler. İşte peygamberin kölesi, işte sonra ilk ezan okuyan bilmem
Zeyd
ne falan.
Mi?
Zeyd galiba, evet. Yok, Bilal Habeşi. Zeyd başka bir kölesi. Ama Bilal Habeşi kendi direkt peygamberin kölesi değil. Kendisi bir köle.
Tamam, bu konuda ben bir şey söyleyeyim.
Ama o zamanda da bu zencilere vokalistlik görevi verilmiş. Yani sen zencisin, zenci gırtlağın var. Ta 600 yıllardan başlamış. İlk ezanı okudu.
Şimdi şunu geliyorum. Hamit'ciğim, demin tweet'i alıntılayamadım tam olarak. Diyor ki mealen.
Mealen değil ya. Değil.
Aynı mı da yeri geldiğinde patlatmış.
Tevil de değil. Neyse, tamam, devam.
Diyor ki ben diyor hani öyle bir sarmalın içerisindeyim ki diyor. Ya diyor terapiye başlayacağım ya da Alman romantizmine kapılacak.
Alman romantizminden direkt şey yapmadı kafamda. Neyi kastediyor?
Yok, tamam, yani önemli değil. O meseleye derinlemesine girmek değil. Ama şundan, bu bana şöyle bir kapı araladı. Senin de eşin gerçi psikoloji alanında giderek ilerliyor ama acaba bizim terapi yoluyla bastırmaya çalıştığımız belli şeyler bir felsefe açılımın, bir duygusal derinleşmenin önüne vurulmuş bir ket midir?
Ama normalde psikolojide, terapide bir şey bastırmıyorsun sanki ya. Tam tersi. Öyle bir kere biz ikimiz de terapiye gitmiyoruz. Şimdi bu konuda ne kadar atıp tutabiliriz bilmiyorum. Ben hiç gitmedim de.
Ortaya koyduğumuzda elle tutulur doğru düzgün de bir şey yok.
Gitmeyi de planlamıyorum. Bu arada bayağı psikolog dinleyicimiz var.
Psikolog dinleyicilerimizin bir kısmı da arada yazıp insanlara işte zarar da veriyor olabilirsiniz, böyle şeyler demeyin gibi şeyler söylemişler.
Evet evet, çünkü biz geçenlerde bir tane açıklama ne demiştik? Demiştik ki iyi bir arkadaşın varsa, yakın bir dostun ve neydi?
İyi bir dostu olanın, yani o kadar da psikanaliz falan bunlara ihtiyacı yoktur gibi bir
açıklama. Bu bile bir tepki gördü. Yani nasıl?
Radikal bir açıklama denebilir.
Radikal evet. Demem ya. Bu çok, birçok insan evet abi haklısın kısmen diyebileceği bir açıklama. Ama herhalde burada şöyle bir saldırı görüldü. Bunlar bizim ekmeğimizi elimizden alacaklar.
Dinleyeceğim de böyle bir şey, ben kabul etmiyorum.
Bizim danışanlarımız artık bize gelmeyecek. Terapiye. Ya ben terapinin bir tık abartıldığını da düşünüyorum. Yani şahsen, çünkü her şeyinde ilacıymış gibi de anlatılıyor. Bir de birçok insan için faydalı da olabilir bazı şeyleri mesela irdelemek, belki ortaya çıkarmak, ama belki bazı insan için de o yarayı deşmek o kadar da iyi gelmeyecek.
Bu genomumuza baktırsak bunu açıklıyor mu acaba genom?
Şeyleri de söylüyorlar işte, şizofreniye veya bilmem neye yatkınlığın yüzde kaç gibi şeyler de açıklanıyor. Çünkü bunlardan bazıları bazı genlerle ilintili olduğu düşünülüyor. Ya bu her şeyi genle açıklamak da ilginç. Bu arada biz ilk Boğaziçi'ne kaydolduğumuzda, eskiden, şu an büyük ihtimal vermiyorlardı. Şu an meal falan dağıtılıyordur da neyse. Böyle evrimle alakalı falan kitaplar veriliyordu. Psikoloji, evrim, işte evrimsel psikoloji.
İkna odaları var mıydı Ahmet? İlk girdiğinde sana.
İkna odaları yoktu. Kulüp odaları vardı. Ki orada birçok insan ikna olmuştur bazı şeyleri. Neyse. Maalesef kulüp odalarını da kaldırıyorlarmış ya. Bu rektör iyi olan her şeye düşman. Neyse, orada mesela o kitaplardan bir tanesi şeyi eleştiriyordu. Ya kardeşim, psikologtu kendisi. Her şeyi de genle açıklayamazsınız. Mesela adama diyorum ki insanlar neden üzgün? Üzgün olma geni çok falan. Hani böyle her şeyi böyle açıklıyorlarmış. Ona bir serzenişti. Dolayısıyla psikologların da bu genlere yaptığı eleştirilerinde makul bir zemini var tabii.
Tabii ki canım. Mesela işte darbe oluyor. Yani muhtemelen tabii şöyle bir şey de var. Yani yine genetik olarak daha fazla buna yatkın olan insanlar bu semptomları gösteriyorlar ama işte büyük bir ekonomik kriz oluyor, büyük bir darbe oluyor vesaire. Orada hemen şeyin sıçramasını görebiliyoruz. Psikiyatrik meselelerin,
Öyle
bozukluklarının ne kadar
oluyor.
artış
Biz, ben iki
yaptığını
kişi
görüyoruz.
tanıyorum. Bu depremde deprem olduğunda oraya yardıma gittiler. Orada karşılaştıkları manzaralar ve yaşadıkları zorluklardan sonra şizofreni oldular. Bayağı hastaneye yattı falan. Ve tetiklenmiş yani mesela bu 35-40 yaşındaki birisi. O zamana kadar hiç böyle bir semptom göstermemiş. Bu arada bu ot tüketiminde falan da oluyor. Marihuana'nın da böyle etkileri olabiliyor. Herhalde en yükseklerden bir tanesi uyuşturucularda. Yani şizofreniyi tetikleme ihtimali
Müziğin
olarak.
bile böyle etkileri oluyor için.
İyi bir
Bizim
müzik,
bir
iyi bir müzik insanın derinlerinde olan.
tanıdığımız vardı. Doktor diyor ki sen diyor hep böyle damar şeyler mi dinliyorsun? Hani hep böyle Ahmet Kaya hani biz ölürüz yine geliriz. Döner bir daha ölürüz.
Ahmet Kaya o kadar damar değil ya. Ben Ahmet Kaya o kadar damar demem.
Vardır yani bizim
Makul bir.
kültürümüzde var. Yani
Evet var.
hem Türkiye, Anadolu, Mezopotamya bağlamında var hem hani Türkiye sol kültürü de bunun bir alt kümesi olarak bunu yaşatan bir şey.
Ama bu bir tık kötü değil mi ya? Seni harekete geçirmekten ziyade kendini acıyan bir pozisyona düşürüyor.
Tartışılır. Benim de çok aşırı tasvip ettiğim bir şey değil. Doktor diyor ki bunları azalt yani
Evet.
olmaz diyor bu iyi değil. Hani
Aleyna Tilki.
daha...
Sana günde bir Aleyna Tilki yazıyorum. Öyle diyeyim. Ki Aleyna Tilki de arabesk söylüyor abi. Ülke cidden sıkıntılı bir yerde.
Bayağı bu majör ton, minör tonun şeyi var yani. Duygusal yelpazede de bir karşılığı var. Şimdi majör galiba hepsi yani mutluluk veren tonlar. Minörlerin hepsi de damar dediğimiz müzik
Tamam.
türüne karşılık
Bu
geliyor.
şey gibi mi ya?
Minörü arttıracaksın.
Ortaokulda bitkilere işte bir tanesini Ahmet Kaya dinletiyorlar, diğerine Tarkan dinletiyorlar. Tarkan dinletilen böyle 5. yaprağını açıyor. Ahmet Kaya dinletilen Allah belanızı
Aynen. TÜBİTAK bunu proje olarak kesinlikle
versin.
değerlendirmeli.
TÜBİTAK bu aralar bu tip şeylere bayılıyor.
Hamit'ciğim, aslında hani bu bölüme başlamadan önce kısmen böyle ya elimizde bu kadar konu var mı falan gibi bir panik hali içerisindeydik. Ama şimdi önümdeki kağıda bakıyorum buraya alınmış çoğu not henüz konuşulmamış şeyler.
Ama en iyi bölümler, en iyi muhabbetler zaten spontane olur. Laf lafı
Doğru.
açar. Bir bakmışsın biz nereye gelmişiz. Neyle başladım? Ben şu an bölüme nasıl başladığımızı bile hatırlamıyorum. Nerede bitirdiğimizi de kesinlikle hatırlamıyorum.
Bazen şey bile oluyor bana. Bir masaya otururken ben bir derdimi anlatayım diye oturuyorum. Masadan kalkmışım, derdim ne onu unutmuşum. Biz de böyle bir efekt vermek niyetinde değil miyiz
Şimdi ben bölüm içi, bölüm üzerine meta konuşmaları sevmiyorum. Yani bu tiyatroda Brecht'in yapmaya çalıştığı gibi bir noktaya geliyoruz. Bence
ne
podcast'te.
yapalım be? Bize de senelerce böyle meta anlatılarla falan bunları alıştırdılar. Bakıyorsun bugün Nuri Bilge bile o lirik anlatımın içinde alıyor kamerayı sete götürüyor. Kardeşim yakışıyor mu be senin diline?
Nuri Bilge'ye ne yakışıyor ne yakışmıyor şu an çok emin değilim. Kendisine son zamanlarda çok büyük suçlamalarda başka bir yönetmen tarafından yöneltildi.
Aynen ama biz
Bunları da konuşmadık.
böyle şeyleri konuşacak seviyede de insanlar değiliz. İki
Değil.
insanın arasına zaten yeteri kadar sorun girmiş.
Ki sen bir Beşiktaşlı olduğun için senin tarafın belli zaten bu tartışmada.
Benim aslında tarafım belli değildi ama galiba bir mapushane geçmişi de varmış. O da bana
O
biyografik
da ortaya çıkınca
beni
sen
zorladı.
iyice
Yani ben üslup olarak çok
zekici oldun.
yakın değilim ama bu iki bilgiyle beraber galiba biraz bir tarafa doğru meylediyorum. O zaman Amit'ciğim bu kağıtta yazan konuları başka bir zaman konuşmak üzere bölümü kapatalım.
Kapatalım.
Görüşürüz Amit'ciğim.
Güzel. O zaman görüşmek üzere canım.